Ayrım 31, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 264. Aşılar artık para kazandırıyor. Günümüzde ülkelerin aşı gereksinimi 12 gelişmiş ülke ile 9 gelişmekte olan ülke üreticisinden karşılanıyor. Kar oranı düşük aşılar gelişmekte olan ülkelere bırakıldı. Geleneksel aşılar açısından Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarının doymuş olması küresel ilaç şirketlerini yeni pazar arayışına soktu. Az gelişmiş ülkeler aşı üreticileri için yeni bir pazar umudu oldu. Türkiye bunlardan biri. Burada bir kez daha Türkiye'nin yıllarca tifo, dizanteri, kolera, veba, meningokok, stafilokok, boğmaca, brusella, nezle, veram, tetanos, difteri, kızıl, tifüs, çiçek aşısı ve karma aşı üretirken küresel ilaç şirketlerine nasıl bağımlı hale getirildiğini hatırlatmama gerek var mı? 30 yıl önce onlarca üretici ABD pazarı için aşı üretirken ancak bugün yalnızca 5 şirket ABD'deki çocuklar ve yetişkinler için tüm aşıları üretiyor ve dünyaya satıyor. Aşı konusunu piyasa olgusu dışında düşünmek yanıltıcı olur. Soru aslında basit. Bağışıklamayı kim tehdit ediyor? Aşı karşıtları mı yoksa aşı piyasası mı? Yine Türkiye'den bir akademisyen, Profesör Şafak Taner aşı konusunda pek dile getirilmeyen benzer soruları yıllardır soruyor. Sanofi Aventis'in icra kurulu başkanı aşı satışlarını 2010 yılında 6 milyar dolar öngörüyor olmalarının, 2013'te ise satışları ikiye katlayacakları beklentisinin verdiği heyecanla aşı harika bir ticaret diyordu. Vaccination News 2010 25 yıl önce sesi neredeyse hiç duyulmayan halk sağlığı uzmanlarına bırakılan aşılara ne olmuştu da bir CEO böyle konuşabilir oldu? Oysa aşılar her zaman sağlığı korumanın en ucuz yolu olarak biline gelmişlerdi. Çoğu zaman da devlet tarafından bedava verilen bir hizmetti. Uzun yıllar aşı fiyatları hükümetlerin kontrolü altındaydı ve kullanılan teknoloji oldukça sınırlıydı. Bu nedenle de özel sektörün ilgisini çekmemekteydi. Ancak ilaç sektöründe aşı satışlarının reçeteli ilaçlara göre hızla artması, firmaların reçeteli ilaç satışlarının azalması, artan aşı talebi şirketlerin üretim kapasitesini arttırmalarına ve yeni yatırımlara yönelmelerine yol açtı. Özel sektörün gösterdiği bu ilginin açıklamasını yapmak için aşı üretiminin sadece bilimsel ve teknolojik bir konu olmayıp sosyal, ekonomik ve politik bir konu olduğu gerçeğini hep anımsayarak aşının geçirdiği değişime bakmakta yarar olacaktır. 1990'larda Kanada'nın en büyük aşı üreticisi olan IAF Biochem International'ın üst düzey yöneticilerinden Claude Vezo, geçmiş yıllarda bütün aşılar para kaybettiriyordu. Komnaut Antitoksin Laboratuvarlarının başkanı da insanlar onları hastalanmaktan koruyacak bir aşıya verecekleri paradan daha çoğunu bir kutu baş ağrısı ilacı için vermeye istekliydiler diyordu. Bu ve benzeri söylemler neoliberal politikalar çerçevesinde yeni bir strateji gerekliliğine işaret ediyordu. Toplum ve Hekim 2012. Gelelim en tehlikeli bölüme. Çocuklarımıza ne yaptırıyorlar? Bebekler hedefte. Tarih 28 Şubat 1998. Dr. Andrew Wakefield'ın çocuklarda spesifik olmayan kolit ve yaygın gelişimsel bozukluk başlıklı makalesi The Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlandı. Çalışmasında 12 hastanın 8'inin 3 ile 10 yaş arası MMR, kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısını takiben otizmle uyumlu davranış semptomları geliştirdiği sonucuna vardı. Büyük tartışma çıktı ve bu halen de sürüyor. Doktor Wakefield için neler denmedi ki? İngiltere'deki doktorları denetleyen Genel Tıp Konseyi makaleyi sahtekar ve sorumsuz olarak değerlendirdi. Lancet baskılara dayanamadı, makaleyi geri çekti. Makaleyi yayınlayan dergi editörü Richard Horton yalnız kaldı. Tepkilere yanıtı şu oldu. Tıp alanındaki ilerleme yeni fikirlerin özgür ifadesine dayanır. Dipnot. Dr. Richard Horton, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarının Filistin halkının sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini sergileyerek İsrail'in tutumunu eleştiren bir mektubu yayımlayınca yine kıyamet koptu. Glasgow Üniversitesi'nden Graham Watt önderliğinde 546 tıp insanı Yahudilere karşı nefret propagandası yaptığı için The Lancet'i kınayan bildiri yayımladı. Türkiye gibi ülkelerde ise tıpta gericiliğe karşı The Lancet editörüne destek bildirisi imzaya açıldı. Dr. Horton 655 bin sivilin ölümüne yol açan ABD'nin Irak işgaline karşı savaş karşıtı makale yayımladı. Tepkiler yağdı. Irak Sağlık Bakanı düzenlediği basın toplantısında işgalde ancak 100 bin ile 150 bin kadar insanın öldüğünü tahmin ettiğini açıkladı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, tıbbı siyaset üstü göremezsiniz. Dinleyen kim? Ama aşının yan etkileri dünyada tartışılmaya devam ediyor. Dr. Wakefield yalnız değildi. Profesör Robert S. Mendelsohn, 1926-1988, Amerika'nın önde gelen çocuk doktoruydu. Yazdığı kitaplar, makaleler ve katıldığı televizyon programlarında ilaç sektörüne sert eleştiriler getirdi. Meslektaşlarını da ilkel bir dinin güçlü rahipleri diye tasvir etti. 1981-82 yıllarında tamamlayıcı tıbbı savunan Ulusal Sağlık Federasyonu NHF'in başkanlığını yaptı. Ne diyordu? Modern tıp yöntemlerinin genellikle teşhis ve tedavi etmek için tasarlandığını ve bunun hastalıklardan daha tehlikeli olduğunu savundu. Modern tıpta yazılı olmayan kurallardan biri tüm yan etkiler ortaya çıkmadan önce hızlı bir şekilde yeni bir ilacın reçetesini yazmaktır. Profesör Mendelsohn, How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor, Doktorunuza Rağmen Sağlıklı Çocuk Nasıl Yetiştirilir kitabında çocuklar için aşılanmaya karşı çıktı. Aşıların tehlikeli ve değersiz olduğunu iddia etti. Aşılar döküntülerden, yüksek ateşlerden, nörolojik hasarlardan, nöbetlerden ve hatta ölümlere kadar çeşitli yıkıcı reaksiyonlara neden olur. Genellikle aşıya bağlı ölümler doğal veya bilinmeyen nedenlere veya beşik ölümü SIDS'e bağlanarak tıp topluluğu tarafından göz ardı edilir. Başkalarının size söylediklerine güvenmeyin, kendinizi eğitin ve aşılama hakkında bilinçli kararlar alın. Tabii ki hemen ardından Chicago'nun önde gelen Michael Rees tıp merkezinden kovuldu. Geri adım atmadı. Kalp krizinden ölene kadar iddialarının arkasında durdu. Bu konuda şaşırtıcı tezler ortaya koydu. Doktorların akraba evliliğine karşı olmaları aslında bilimle ilgili değil, ideolojiktir. Genetik sorunu olan gebelikler zaten ekseriye düşer. Düşmeyenlerde ise umumiyetle ehemmiyetsiz sorunlar olur. Akraba evliliği mahsulü çocuklar aşılardan olumsuz etkilenen en önemli gruptur. Gebelikte asla aşı yapılmamalıdır. Kadın ve erkekte kısırlığın en önemli sebeplerinden biri aşılardır. Hayatın ilk iki senesinde güncel hiçbir aşı yapılmamalıdır. Aşılar koruyucu tıbbın ikinci önemli unsurudur. Birincisi temizliktir. Profesör Mendelsohn da yalnız değildi. Vasin, aşı. ABD'de 1983 yılından beri haftalık yayımlanan hakemli tıp dergisi H. Hüveling, M. Verweij, E. J. Reutenberg adlı hekimlerin aşı konusunda 2010 yılında yazdıkları makale hayli ses getirdi. Dediler ki, aşıyla toplumsal sağlığı tehdit eden hastalıklar hedef alınmalıdır. Türkiye'de çocuk aşı takvimindeki aşıların çoğunun bu ilkeye uymadığını bilmeyen var mı? Yeni doğan ve süt çocuklarının yani 2 yaş altı immün bağışıklık sistem özellikleri aşılara ve çoklu aşı uygulamalarına verdikleri cevap ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Sinir sistemi yani yürüme konuşma gibi büyümesine bebekler ancak 2 yaşında başlar ve gelişimini sürdürür. Bu bakımdan aşıların sinir sistemi üzerindeki muhtemel bağışıklık sistemine etkileri göz ardı edilemez. İnsan organizması ağırlığının yarısını oluşturan ve simbiyoz beslenme yaptığı mikrobik evrenden, mikrobiyotabadan oluşmaktadır. Ve aşıların bu evrenle ilişkisi hakkında bilgimiz yok gibidir. Dipnot, mikrobiyota, vücudumuzda yaşayan milyarlarca mantar, bakteri ve tek hücrelerden oluşan hayati öneme sahip çok hassas bir süper organdır. Mikrobiyota terimini ilk kez 1958'de Nobel Tıp Ödülü kazanan ABD'li Joshua Lederberg kullandı. Başka söze gerek var mı? Bunları Türkiye'de konuşturmuyorlar. Aşı hayat kurtarır sözünden başka laf işitmek istemiyorlar. Aşılar konusunda en önemli uzmanlardan biri olan İsviçre'de Prof. Claire Ann Ziegrist, mevcut aşıların immün sistem ve sağlık üzerine uzun dönemdeki etkilerinin bilinmediğini yazıyor yıllarca aynı dergiye. ABD'de sadece tıp insanları değil, çok değişik çevrelerden kişiler aşı karşıtlığı kampanyaları yapıyor. Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu, Profesör Robert Francis Kennedy bunlardan biri. Amerikan çocuklarının çok çeşitli kimyasallara maruz bırakılarak hastalandırıldığını ileri sürüp, bununla mücadele etmek için çocuk sağlığı savunması kurdu. Yazdığı makaleler ve kitabı sert tartışmalara sebep oldu. Timo Resol, bilimin konuşmasına izin verin. Dipnot, bu kitabın ön sözünü fonksiyonel tıp olarak adlandırılan alternatif tıbbi tedavinin savunucusu Profesör Mark Hyman yazdı. Kennedy, Aşılar Hükümet ve Büyük İlaç Şirketlerinin Kirli Parası adlı makalesinin yayımlanması büyük gazeteler tarafından reddedilince, yazısını USA Today'de ücretli bir reklam olarak yayımladı. Dedi ki, aşılar büyük işlerdir. İlaç sektörü yıllık satışlarda 25 milyar dolarlık aşıları olan trilyon dolarlık bir endüstridir. CDC'nin takvime aşı eklemesi, aşı üreticisine milyonlarca müşteri ve milyarlarca gelir sağlar. 1998'den bu yana CDC'nin aşı programı genişliyor. CDC 1954'te çocuklara 5 pediatrik aşı önermişti. Bugünün çocukları 18 yaşına geldiğinde en az 56 doz 14 aşı olmadan okula gidemiyor. Doyumsuz bir ilaç endüstrisi CDC'nin bürokratik boru hattında 2025 yılına kadar aşı gelirlerini arttırma ümidiyle 271 yeni aşıya sahip. Sektörün ilk sözcüsü Dr. Paul Offit çocukların 10 bin aşı alabileceğini düşünüyor. Dipnot, rotavirüs aşısının ortak mucidi, bu aşı patentini 2006 yılında Merck'e 182 milyon dolara sattı. Büyük ilaç şirketleri geçen yıl ulusal siyasi adaylara 31 milyon dolar vererek ülkenin en büyük siyasi bağışçıları arasında yer aldı. 1998'den 2014'e kadar 3 milyar dolar olan diğer sektörlerden daha fazla siyasal lobi için para harcadı. Bu para petrol ve doğalgazın harcadığı miktarın 2 katı ve savunma ile havacılık lobicilerinin 4 katı. Aşıları bu açıdan hiç tartışmıyorlar. Profesör Brian S. Hooker, aşıların otizme neden olduğunu iddia eden tıp insanlarından biri, Otizm Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC çalışanıydı. Hooker, aşılar ve otizm arasındaki bağlantıya ilişkin CDC'nin bilimsel sahtekarlık, komplo ve örtbas yaptığını 2014 yılında iddia etti. CDC ilk MMR, yani kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısının yaşı ile Afrikalı Amerikalı erkek çocuklarda otizm görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi 2003 yılı başlarında biliyordu. Ancak örtbas etmeyi seçti. Bu iddiayı yine gündeme taşıyan CDC'den bilim insanı Dr. William Thompson oldu. 2004 yılında Pediatrics Tıp Dergisi'ne MMR aşısının çocuklarda otizm gelişmesi riskini arttırdığına dair verilerin CDC tarafından gizlendiğini belirtti. Bu yazı üzerine şirket destekli Patrick IP ve arkadaşları, CIVA ile otizm arasında hiçbir ilişki olmadığını ileri sürdükleri makalelerini 2004 yılında ünlü Journal of Child Neurology'de yayınladı. Birçok otorite de bu makaleyi aşı otizm yapmaz diye kaynak gösterdi. 3 yıl sonra, otizm üzerine çalışan Profesör Catherine DeSoto, 2007 yılında aynı araştırmanın verilerinin istatistik çalışmasını tekrar yaptığında, CIVA ile otizm arasında çok manalı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Journal of Child Neurology dergisi bu makaleyi bir özür yazısıyla birlikte aynı sayfada yayımladı. Tartışma sürüyor. Sürsün. Daha da sürmeye devam edecek. Dipnot. Tarih 30 Ağustos 2005. Sabah gazetesi aşı kurbanları başlığıyla Ömer Ata, Selen, Can adlı çocuklara aşıdan sonra nasıl otizm teşhisi koyulduğunu açıkladı. Oğlu Ömer Ata ile mücadele veren Doktor Cem Kınacı, aşılardaki civanın belirlenen sınırdan 125 kat fazla olduğunu söyledi. Uluslararası Otizm Enstitüsü'nün Türkiye'deki tek üyesi olan Doktor Kınacı'dan bir daha kimse kolay kolay demeç almadı. Sadece civa değil, yıllarca aşılardaki alüminyum tartışıldı. Korkunç yan etkisini sonra kabul ettiler ki tamamen aşıdan çıkarmaları imkansız. Öyle ya, senelerce aşılardaki civa tartışıldı. Korkunç yan etkisini sonra kabul ettiler. Gerçi Afrika'da domuz gribine karşı kullanılan pandemik aşı hala civa içeriyor. ABD'de 1988'den 2011 yılına kadar aşı otizm ilişkisine dair 5636 kişi şikayette bulundu. Amerikan Ulusal Aşı Yaralanması Tazminat Programı, VICP, otizmle ilgili 2620 kişiye 3.8 milyar dolar tazminat ödedi. Aşı yargı konusu olmayı sürdürüyor. İshal için bebeklere yapılan RotaShield aşısını FDA onayladı. Bir yıl içinde 100'den fazla bebekte bağırsak tıkanması yaşandı, aldırmadı. Vaka sayısı çığ gibi büyüdü. Sonra şu gerçek ortaya çıktı. FDA bu yan etkiyi bilerek aşıya 22 Ekim 1999 tarihinde onay vermişti. Aşının içinde ne var? Aşıyı konuşmak zorundayız. Raf ömrünü uzatmak için kimi endüstriyel yiyeceklerin içine katkı maddesi konduğu gibi aşı da benzer süreçten geçiriliyor. Örneğin okuduğunuz yapay griplerle dünyaya dayatılan Tamiflu'nun raf ömrü her geçen yıl arttırılıyor. Halen bazı ülkelerde 2 yıl olarak bildirilmesine rağmen Roche şirketi ilaçlarının raf ömrünün 7 sene olduğunu açıkladı. Bu nasıl oluyor? Timerosal, birden fazla aşı dozu içeren şişelerde bakteri ve mantarların büyümesini önlemek için, yani aşıların ömrünü uzatmak için kullanılıyor. Timerosal'ın %49.6'sı civa. 1980'li yılların ortalarında sadece karma, yani difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ve kızamık aşıları uygulanıyordu. Bunlardan sadece karma aşı civa yani timerosal içeriyordu. 2 yaşına kadar 4 kere aşılanan çocuk ortalama 4x25 100 gram timerosal alıyordu. 1990'ların başında menenjit, HIP ve sarılık, hepatit B aşıları da rutin aşılar arasına katıldı. Böylece 2 yaşındaki çocuğun enjeksiyon yoluyla aldığı civa miktarı 100 gramdan 237,5 grama yükselmiş oldu. Çoklu dozlarla yapılan toplu aşılamalarda tehlike daha büyük. Hele aşı şişesi iyi çalkalanmadıysa şişenin sonunda kalan bölümü alanlardaki civa miktarı çok yüksekti. Tabii, tek dozluk aşılarda tehlike o kadar belirgin değil. Otistik çocukların önemli bir bölümünde kan ve doku civa düzeyleri yüksek olduğundan gözler aşılara çevrildi. Dipnot: şunu eklemeliyim, civanın otizmin bir nedeni olup olmadığı tartışıda dursun, aşı otizmin tek sebebi değildir. Kurşun, alüminyum gibi ağır metallerin yanında sütteki kazein, buğdaydaki glüten, tarım ilaçları, böcek ilaçları ya da çok sayıda başka toksin de otizme yol açabilmektedir. Keza Danimarka'da 1996-2006 yılları arasında yapılan çalışmada sara ve migren ilacı olarak kullanılan valproat'ın bebeklerde otizme sebep olduğu belirtildi. Timerosal otizm dahil ciddi zarar riski yoktur denmesine rağmen ABD'deki çocuk aşılarında 2001 yılında kaldırıldı. 16. yüzyılda Avrupalı kadınlar güzellik için Venedik sirüsü denen beyaz kurşunu ve civa sülfürü yüzlerinde, boyunlarında, göğüslerinde kullanıyordu. Güzellik için kullanılan beyaz kurşunun ve civanın sağlıklarını tehlikeye soktuğunu biliyorlardı. Karınlarındaki bebeğin hayatını tehlikeye soktuğunu biliyorlardı. Yani şunu diyorum, civanın tehlikeli olduğu 500 yıldır biliniyordu. Bile bile aşıya nasıl eklendi? Bir sebebi olmalı değil mi? Hangi aşılarda yan etkisi büyük etilen glikol, fenol, formaldehit, alüminyum gibi hangi katkı maddelerinin olduğunu yazarak konuyu uzatmak istemiyorum. Yurt dışından ithal aşıları inceleyerek laboratuvarı olmayanlar aşı savunuculuğu yapıyor. Aşı çok açıdan konuşulup tartışılmalıdır. Şüphe duymadan bilim yapılmaz. Mesela aşı destekçilerinin en önemli argümanı kızamık aşısı. Bu temel aşının yapılmasıyla yılda 3 milyon bebeğin yaşamının kurtarıldığı belirtiliyor. Bu çocukların beslenme yetersizliği, uygun olmayan barınma koşulları, eğitimsizlik gibi nedenler ve zatürre, ishal, kaza gibi sonuçlarla öleceği neden sürekli göz ardı ediliyor? Güneydoğu Asya'da insanların 1/5'i sağlıklı içme suyuna sahip değil. Oysa aynı bölgede yeni aşıların uygulanması 1,5 milyar doları aştı. Hep aynı anlayış karşımıza çıkıyor. Beden üzerinden iyileştirme. Zaire, Kasongo'da 1981'de kızamık aşısı uygulanan ve uygulanmayan iki grup çocukta izleyen yıllarda ölüm hızlarında farklılık bulunmadı. Honduras'ta 1984-85 aşı kampanyasının hemen ardından polio yani çocuk felci salgını gelişti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 272.